Ayrım 8. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 74. Evlerinden kaçmış olan bizler şimdi evsiz kalmıştık. Kendi evimiz yakılmamıştı ama orada yaşamaya cesaret edemiyorduk. Sırplar her yerde devriye geziyordu ve etrafta hareket eden biri olduğunda bu kez dağlardan yakılmamış evlere de ateş ediyorlardı. Geceliğin babam ve Samir ormanda ihtiyacımız olan eşyaları almak üzere gizlice kendi evlerine dönen diğer erkeklerle buluşmaya gitti. Karanlık bastırmadan önce annem ve Esma en yakındaki tarla ve bahçelerde meyve ve sebze aradı. Çok tehlikeli olduğu için benim gelmeme izin verilmedi. Annem ve Esma gitmek zorundaydı. Hem aç hem de susuzduk. Bazı günler ve geceler yanmış evlerin harabelerinde saklandık. Başka zamanlarda terk edilmiş ahırlarda kaçış aradık. Açılan ateş giderek yoğunlaştığında yalnızca açık havada olmaya cesaret edebildik. Ormanda, tarlalarda, meyve bahçelerinde, hatta savaşın çok yoğun olmadığı nehir boyundaki bazı yerlerde hayatta kaldık. Bir gün huzurlu olan bir yer, ertesi gün tehlikeliydi. Doğada olmayı her zaman sevmiştim, şimdi nefret ediyordum. Bir çalılığın arkasında, en sonunda kendime yerleşecek bir yer bulduğum anda yapraklar hışırdamaya başlıyor ve her an bir tüfek namlusuyla burun buruna gelmekten korkuyordum. Ağaçlar rüzgarda sallanıyor, üzerimize korkunç gölgeler düşüyordu. Annem beni yatıştırıp Samir oturduğum yeri uzun otlarla düzelttiği zaman da karıncalar gelip yiyordu. Orman at sinekleri ve keneyle doluydu. Ot ve çimenlik alanlar ise yılan kaynıyordu. Nehir kenarında sivrisinekler büyük gruplar halinde saldırıyordu. Bağırsaklarım iyi çalışmıyordu. Ağzım ve boynum kızarmıştı. Küçük yara ve çıbanlarla dolu olduğundan yutkunmak acı veriyordu. Ancak doğanın dehşetinden daha kötüsü insanların keşifleriydi. Mayınlar. Tank savar mayınlar ve görünmeyen tellerle birbirine bağlanmış daha küçük bubi tuzakları yüzünden yollarda yürümek tehlikeliydi. Oldukça alçağa döşenmiş, görünmesi imkansız bu ölüm ve yok etme telleri en ufak bir dokunuşu bekliyordu. Bir ayağın dikkatli arayışı, bir bacağın hareketiyle mayın patlıyordu. Tellerin, çalıların, elektrik direklerinin veya herhangi bir şeyin arasına, patikalara veya yolların üzerine geriliyordu. Ormanın ortasında ise görünmez bubi tuzakları bir ağaç veya bir çalılık arasına kurulmuş olabiliyordu. Üzerine basıldığında patlayan toprak mayınları vardı. Sürekli bu görünmez telleri veya toprakta olabilecek metal parçalarını arıyorduk. Bazı mayınların patlamasının yarattığı basınç dahi yaralayıp öldürebiliyorken, bazıları ise havaya, her yöne korkunç şarapnel parçaları fırlatıyordu. Üçüncü bir tip, yatay patlamalara neden oluyordu. Hepsinin ortak yanı, içimizi korkuyla doldurup hareket özgürlüğümüzü kısıtlamasıydı. Çişimizi yapacağımız zaman iki adım öteye gidip orada yapmaya bile cesaret edemiyorduk. Çünkü bir bacağa, bir kola veya gözlerimize mal olabilirdi. En kötüsü hayatımıza mal olabilirdi. En kötü düşmanımız mayınlar dedi babam. Sırp askerlerden çok daha kötü diye onayladı Samir. Evet, mayınların hiçbir şeye ihtiyacı yok diye sürdürdü babam. Bir asker hem yiyecek, hem sıçacak, hem içecek, hem de uyuyacak. Mayınlara gelince onlar yalnızca kurbanlarını bekliyorlar. Bir geceden diğerine gündüzleri mümkün olduğunca kendimizi görünmez kılarak hayatta kaldık. Kendimizi mayınlar kadar görünmez kıldığımız takdirde bir şansımız olabileceğini düşündüm. Karanlık çökmeye başlarken küçük bir zafer kazanmış gibi hissediyorduk. Henüz vurulmamıştık. Mayınlardan dolayı ölmüş veya yaralanmış değildik. Bir gün daha yaşadığımız için şanslıydık. Sonra annem ve Esma yemek aramak için giderdi. Onlar geri geldiklerinde babam ve Samir ortadan kaybolurdu. Ortadan kaybolduklarında kendimi boğulacakmış gibi hissediyordum. Ama kendime gelmeye çalışıyordum. Ne aydınlıktan, ne karanlıktan, ne de yalnız kalmaktan korktuğumu belli etmek istiyordum. Uyumak istiyordum veya en azından uyuyormuş gibi yapmak. Annem, babam ve Samir'i beklerken Esma ile beni teselli ediyordu. Onları bir kez daha görebilecek miydik? Bize ne olacaktı? Sonunda geri döndüklerinde elbette rahatlıyorduk. Çoğunlukla yemek buluyorlardı. Hiç değilse karşılaştıkları diğer mültecilerden neler olup bittiğine dair bilgi alıyorlardı. Bazı geceler etle gelirlerdi. Bir yerlerde hala bir parçasını alabildikleri keçisi olan birileri vardı. Veya terk edilmiş bir çiftliğin yakınlarında bir tavuk bulurlardı. Arada sırada şans eseri bir tavşan veya sülün avlarlardı. O zaman ormanda küçük bir şenlik olurdu. Bazen de elleri boş dönerlerdi. Günlerce kaynamış suyla yaşadık. Birazcık tuz bulmamız tam bir lükstü. Aç olmaya artık alışmıştım. Benim için haberler yemekten daha önemliydi. Babam ve Samir'in başka insanlarla konuşmuş olması yalnız olmadığımızın kanıtıydı. Ormanın dışında hala gölgelerden ve kurşunlardan, uzaktan duyulan top atışı gümbürtüsü ve hışırdayan yapraklardan başka bir hayat vardı. Babam ve Samir'in anlattıkları korkutucu olsa da her bir sözcüğü kapıyordum. Özellikle Samir, kelimeleri öylesine özel bir tınıyla vurguluyordu ki anlattıklarından film olurdu. O zaman anlatılanları ben devralırdım. En baştaki dehşete rağmen benim filmlerimde önce bir pürüz, sonra her yöne yayılan ve giderek artan bir yoğunlukta parlayan bir ışık gibi hiç beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan bir tema her zaman olurdu. Buna ne kadar dikkat edersem o kadar gelişme gösterirdi. Tüm kötü şeylere rağmen hikayenin daha kuvvetli ve daha uzun süre parlamasını sağlamak benim elimdeydi. Benim filmlerimin sonu yoktu. Korkmayan oğlan ve kızlarla, savaşmayan ama sevişen erkek ve kadınlarla, tamamen farklı ve büyük bir dünyanın insanlarıyla tekrar tekrar oynadılar. Samir'in konuşmasının ortasında, "Küçük kız kardeş, aklın başka bir yerde," diye annem araya girerdi. Kimin hasta olduğunu, kimin doğum yaptığını, kimin yaralandığını veya öldüğünü, hangi evlerin ve köylerin yakıldığını ve cephelerdeki gelişmeleri öğrenirdik. Babam durumu umutsuz görmeye başlamıştı. Bütün öngörüleri doğru çıkmıştı. Sırpların tüfek atışları, topları ve bombaları her yerden bize ulaşabilirdi. Kendi ordumuzu gereğinden daha uzun bir süre beklemiştik. Aslında hiç olmayan bir ordu diye açıkladı Samir bana. Çünkü ülkemiz dağılmadan önce bizim erkeklerimiz de Birleşik Yugoslav ordusunun bir parçasıydı. Şimdi Sırp general ve politikacılar tarafından yönetilen ve kaçmamıza neden olan ordu. Bosnalı Sırplarla bizim aramızdaki fark neredeyse gün be gün düşmanın lehine artıyordu. Güç ve kontrol onların elindeydi. Babam kafaya koymuştu ama doğru dürüst silah olmadan kendimizi nasıl savunup savaşacaktık? Adamlarımız Doğu Bosna'nın her yerinde Sırbistan'dan birlikler, tanklar ve cephaneyle desteklenen Bosnalı Sırplar tarafından ezilmişti. Birçok yerde saçma atan tüfekleri olan küçük yerel milisler düzenli ordu birliklerine karşı savaşıyordu. Her yerde insanlar tıpkı bizim gibi alevler gökyüzüne yükselirken köylerinden kaçmıştı. Ama Srebrenica henüz düşmemişti. Bulunduğumuz yerden yaklaşık 15 kilometre uzakta olmasına rağmen oraya gidebilmek olanaksızdı. Ormanda kalıp saklanmalı ve hayatta kalmaya çalışmalıydık. Tüm bölgedeki erkekler hala yeni bir ordu oluşturma çabalarını sürdürecekti. Çoğu kez gelen haberler silahlarımızın olmayışına ilişkindi. Bir de Avrupa'nın bizim silah satın almamızı istemeyişi vardı. Avrupa sözcüğü kulağıma son derece hoş gelirdi. Ama Avrupalılar ormanda kesinlikle popüler değillerdi. Bir akşam çalılıkların arasında hepimizin daire şeklinde yere oturabileceği iyi bir saklanma yeri bulduk. Babam, Avrupa'nın tüm taraflar için makul bir politik çözüm bulana kadar bizden sabırlı olmamızı istediğini söyledi. Avrupa hiçbir şey anlamıyor diye ekledi. Avrupa uyuyor. Samir aynı görüşteydi. Nereden olursa olsun silah bulmalıyız. Canımız için savaşıyoruz burada. Belki Avrupa uyanır dedi annem. Veya BN dedim ben. Birleşmiş Milletler diye düzeltti Esma ve ekledi. Belki küçük kız kardeş haklıdır. Devlet olarak onaylandığımızı unutmayın. Tanındığımızı dedi annem. Babam öfkeyle tükürdü. Alınacak bir yardım yok. Çünkü bizim hiçbir şeyimiz yok. Ya petrol ya da başka bir şey isterler. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Bu böyle. Her zaman da böyle oldu. Gerçek bir ordumuz olana kadar bekleyip dursunlar dedi Samir. Bir süre sessizce oturduk. Kimsenin bize aldırmıyor olması garip bir duyguydu. Kimseye bir şey yapmamıştık. Samir'in bakışları dalgınlaştı. Annem ısrar etti. Avrupa'nın mutlaka yardım edeceğinden eminim. Bu yalnızca zaman meselesi. Bari bilselerdi. Avrupa yalnızca kendi çıkarlarını düşünüyor diye sözünü kesti babam. Ayrıca Avrupa kendi içinde bölünmüş. Bu nedenle bizden sabırlı olmamızı istiyor. Sabırlı mı? Diye karşı çıktı Esma. Nasıl olur da bizden sabırlı olmamızı isterler? Bu şekilde yaşayamayacağımızı anlamaları gerekir. Bizler insanız, hayvan değil. Kız kardeşim hayvan der demez yüksek sesle ağlamaya başladı. İneklerimiz, sürekli onları görüyorum. Süt, kan ve kasılmaları. Ve dedem diye de ben ağladım. Durmadan böğürüyorlardı diye hıçkırdı Esma. Şşt dedi annem. İkiniz de buraya gelin. Ölenlerin huzura kavuştuğunu unutmayın. Esma ve ben annemizin iki yanına sokulduk. Çok geçmeden başımızı göğsüne dayadık. Bizi teselli ederken bir yandan da kız kardeşimin uzun güzel saçlarında oluşmuş düğümleri yavaşça çözmeye çalıştı. Sonrasında babam ve Samir gece turuna çıkıp annemle Esma uyuduğunda yattığım yerde uzun süre dedemi düşündüm. Cesedine ne olmuştu acaba? Her şey o denli hızlı olmuştu ki. Ya Pas ve Milena? Onlar yaşıyorlar mıydı? Ölmüşler miydi? Uzun bir süre sıcacık köpeğimin özlemiyle o denli meşguldüm ki acımı dinlemesinin Esma için ne kadar yıpratıcı olabileceğini kesinlikle düşünemedim. Ağladığım zaman Pas'ı tabii ki özleyeceksin küçük kız kardeş. Bunun aksi tuhaf olurdu. Bir sabah en sonunda sorabilecek gücü buldum. Ölenlerin dışında sen en çok neyi özlüyorsun? Burada ormanın ortasında şu anda bulabilseydin bu ne olurdu? Dolaptaki o şık elbisen mi? Esma başını salladı. Elbiseler süsten başka bir şey değil. İnsan sonunda çıkartmak zorunda. Kitaplar, bir kitabın içinde kaybolmak harika olurdu. Esma'nın krem rengi, sedef payetli parti elbisesi gözümün önünden gitti. Onun yerine son yıllarda kız kardeşimin yatağının yanındaki komodinin üzerine yığılan kitaplar gözümde canlandı. Sık sık bir kaçamak yapıp onlara göz atardım. Çünkü Esma'yı ne kadar etkilediklerini görüyordum. Aslında bir kitap Esma'da sıklıkla Slivovitz'in babama ve dedeme yaptığı etkiyi yapardı. Ben de kitapların olmasını isterdim dedim. Savaş bitip ormandan kurtulduğumuz zaman hepsini birden okuyacağım. Hepsini birden diye yineledi kız kardeşim ve uzun süredir ilk kez gülümsedi. Belki senin kadar akıllı olurum ve okulda övgü alıp her şeyim düzene girer dedim. Böylece bir üniversitede de okurum. Esma bir anda her şeyi bırakıp kaçmak zorunda kalışımızdan önce olduğu gibi sahiden güldü. Bütün kitaplar okumaya değmez küçük kız kardeş. Yalnızca başkaları yapmanı beklediği için bir şey yapman gerekmez ayrıca. Düşüncelerini izlemen gerekir. Eğer matematik öğretmeni karşı çıkarsa o zaman ne olacak? Onu boş ver. Hazır olduğunda sana mutlaka matematik öğreteceğim. Evet ama her durumda okumak isterim. O var ol, var olmak diye yardım etti Esma. Babamın kimyasal madde fabrikasındaki eski iş arkadaşlarından birinin lakabı Kızıl Sakal'dı. Neredeyse diğer tüm erkeklerin sakalları koyu renkti. Kızıl Sakal'ın erkek kardeşi fabrikada boğazı kesilenlerden biriydi. Kızıl Sakal şimdi haber kuryesi olmuştu. Ormanda ve başka yerlerde dolaşıp erkeklere savaşın son durumunu, nasıl davranmaları gerektiğini ve nasıl katkıda bulunabileceklerini anlatıyordu. Bir sabah erkenden bizim şimdi gecelediğimiz yazları gayet serin olan mağaralara geldi. O kadar nefes nefeseydi ki neredeyse konuşamıyordu. Ama birkaç saniye sonra babam ve Samir neşeyle bağırdılar ve annem sessiz olmalarını rica etmek zorunda kaldı. Srebrenica ve diğer iki şehirde bizim milisler 3 haftalık şiddetli çarpışmalardan sonra Sırpları uzaklaştırmışlardı. Bir kahramanlık olayı dedi babam. Artık savaşta şansımız dönecek dedi Samir. Öyleyse şehre gidebilir miyiz diye sordu Esma. Ama gidemezdik. 3 şehirde düşmanın Sırp Cumhuriyeti diye adlandırdığı Sırp kontrolündeki Bosna'da izole olmuş adacıklar gibiydi. Doğrusu şansımızın döndüğünü fark etmedim ama babam ve Samir giderek daha fazla ortadan kayboluyordu. Bütün yetişkin erkek ve delikanlılara farklı görevler verilmişti. Bizim bölgeden bir sürü erkek oluşturulmaya çalışan yeni düzenli orduya asker olmak üzere gitmişti. diğerleri kalıp babam ve Samir gibi yerel çapta ellerinden geleni yapıyordu. Babam kimyasal madde fabrikasından bir grup eski iş arkadaşıyla beraberdi. Seçilmiş bazı evleri ve köyleri savunuyorlardı. En gençlerinden biri olan Samir, kızıl sakal gibi kurye olarak seçilmişti. Bu nedenle her zaman oraya buraya koşturuyor ve yeni haberler getirebiliyordu. Esma ve ben, savaşın Bosna Hersek'in her yerine yayıldığını, Sırpların tamamıyla acımasız olduğunu ve eski federal cumhuriyetteki hiç kimsenin artık onların hakimiyet ve baskısını kabul etmek istemediğini Samir'den öğrendik. Maalesef Sırpların modern silahlarıyla hala bizden çok üstün olduğunu da duyduk. Aslında şu anda Bosna Hersek'in 2/3'ünü kontrol ediyorlardı ve Batı hala bizim silah satın almamıza izin vermiyordu. Yalnızca politik protestolarla yetiniyorlardı. Ülkeye mutlaka Birleşmiş Milletler askerleri gelmişti ama onların savaşa karışmamaları gerekiyordu. Kesinlikle ateş açmamalı, barış gücü olarak kalmalıydılar. Samir, Sırpların hem onlara hem de bize güldüğünü söyledi. Esma şehre taşınmak için yalvarıp yakardı ama babam hayır dedi. Srebrenica hala bombalanıyordu. Kız kardeşim ve ben diğer mültecileri dona kalmış bir şekilde izliyorduk. Ormana hayalet gibi girip çıkıyor, dağlardan yukarı aşağı inip çıkıyorlardı. Bazıları bizim bölgemizden uzağa, bazıları buraya kaçmışlardı. Ancak babam kaçabilecek güvenli hiçbir yerin olmadığını söyledi. Çünkü savaş cephesi ileri geri dalgalanıyordu. Her yerde ölüm ve yıkım kol geziyordu. Her gün ve her gece babam ya da Samir gidiyordu. Bizler yeni ordumuzun gelip bizi kurtaracağını umuyorduk ama kimse gelmedi. Askerlerin başka yerlerde çok işi var mutlaka dedi annem bir akşam. Annem sanki hasat kaldırmak, şalgam toplamak veya diğer pratik işlerden oluşan günlük yaşamdan söz eder gibiydi. Uyumaya çalışın kızlar. Yaz günleri dayanılmaz derecede sıcaktı. Terden sırılsıklam olur, kaşınır, genellikle korlaşmış bir tavanın üzerinde yatıyormuş gibi hissederdim. Boğaz ve ağız iltihabı çok acı verirdi. Üstelik bitlenmiştim ve saçımı kökünden kazımam imkansızdı. Aç, perişan ve giderek, daha sık hastalanarak vahşi hayvanlar gibi olmaya başladık. Annem çaresizce içimizdeki insanı ayakta tutmaya çalıştı ama zor bir görevdi bu. Esma ve ben farklı saklanma yerlerimiz arasında gezinirken henüz talan edilmemiş bir meyve tarlası görürsek yerimizde duramazdık. Oraya koşmayı, karpuzları kesmektense hızlı bir şekilde yarıp ağzımıza tıkıştırmayı, çiğneyip yutmayı istiyorduk. Dikkatli olun diye bağırdı annem. Bizim iştahımızı görünce, unutmayın tuzak olabilir. Son derece dikkatli olacağız dedi Esma. Evet, cam kırıkları üzerinde yürüyormuş gibi yapacağım diye ekledim. Anne ve babam asla birlikte aynı yere gitmiyorlardı. Vurulmaları veya bir bayına basmaları an meselesiydi. İkisi aynı anda ölüp bizi kimsesiz bırakmayı istemiyorlardı. Yeni bir sığınağa gideceğimiz zaman genellikle çift halinde yürüyorduk. Babam ve Samir, annem ve Esma veya annem ve ben. Annem her zaman önden yürüyordu. Arkasından onun ayak izini takip ediyordum. Annem gözümüzden bir mayın kaçarsa diye ilk havaya uçanın kendisi olacağından emin olmak istiyordu. Bu yolla beni kurtaracağına inanıyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 83.